Ayrım 8.
Kişiye konuşturmak için yoğun bir şekilde işkence uygulandığı göz önünde bulundurulursa susma hakkının lüks sayılması olağan görülebilir. Yeni düzenleme sanığın susma hakkının bulunduğunu hükme bağlamış ancak bir ek ile eski hükmün gerisine düşmüştür. Şöyle ki değişiklik düzenlenmesine göre sanık kimliğine ilişkin bilgileri doğru olarak vermek zorunda tutulmuştur. Oysa eski hükmü yorumlayan hukukçular susma hakkının bölünmez olduğunu, susmanın aynı zamanda psikolojik bir durum olduğunu, bu nedenle de bazı sorulara yanıt verip bazılarında susmanın olmayacağını söylemişler ve susmayı kimliği de içerecek biçimde kabul etmişlerdir. Ayrıca sanığın kimliği de suça, cezaya etki eden tekerrür durumunda olduğu gibi nedenler arasında bulunduğundan sanığın kendi aleyhinde sonuç doğuracak bir konuda doğru bilgi vermesini beklemek insan psikolojisiyle bağdaşmasa gerekir. Susma bir savunma yöntemidir. Kişi susarak da kendisini savunabilir. F. Yakınlarına haber verme hakkı. Yakalanan ya da gözaltına alınan kişinin durumunu yakınlarına bildirme hakkı vardır. Ayrıca zabıta gözaltına aldığı kişiye bu hakkını hatırlatacak ve sanığın istediği yakınına durumunu bildirecektir. Bu hak da hiçbir kısıtlamaya tabi tutulamaz. Sorgu sırasında sanığa kuşkudan kurtulabilmesi için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği açıklanacak ve aleyhine olan kuşku sebeplerini ortadan kaldıracak, lehine olanların ileri sürülmesine olanak verilecektir. Belirtilen hatırlatma ve açıklamaların yapılmadığı ifade ya da sorgu metinleri ceza yargılaması usul yasasının 254. maddesi uyarınca geçerli olmayacak, delil olarak kullanılmayacaktır. Sorgu ve ifade bir tutanakla tespit edilirken bu tutanak metninde ifade veya sorgunun yapıldığı yer ve tarih, bu sırada hazır bulunan kişilerin ad ve sıfatları, sorguya çekilenin açık kimliği, yasanın öngördüğü hatırlatma ve açıklamaların yapılıp yapılmadığı, bunlar müdafi yardımı, susma hakkı, yakınlarına haber verme hakkı, delil toplama hakkı. Tutanağın içeriğinin sanık ve müdafiince okunup imzalandığı, imzadan kaçınılması halinde bunun nedenleri açık bir biçimde yer alacaktır. Bu belirtilen unsurları taşımayan tutanakların delil olarak kullanılmaları da söz konusu olmayacaktır. Yeni düzenleme bu haklardan da DGM kapsamına giren suç sanıkları ile olağanüstü hal ilanına neden olan suç sanıklarının yararlanamayacaklarını hükme bağlamıştır. G. Yasak sorgu yöntemleri meşru olmayan delil. Ceza yargılamasının amacı maddi gerçekliğin ortaya çıkarılmasıdır. Ne var ki maddi gerçekliğin bulunmasında her yol mübah değildir. Gerçekliği ortaya çıkaracak olanların bunu hukuka uygun olarak yapmaları gerekir. Aksi halde gerçekliğin bulunması uğruna daha büyük hak ve menfaatler ihlal edilir. İşte suç, suçlu ve delil elde etmek amacıyla yapıldığı söylenen işkence, ceza yargılamasının sistemini tersine çevirmekte, insan varlığına en ağır tehditleri yöneltmektedir. Meşruluk uğruna yapılan antimeşruluktur bu. İşkence, bir insanlık suçu olduğu kadar insanı aşağılayarak, insan haklarını hiçe sayarak, sanığın iradesini ve kişiliğini parçalayarak, ceza yargılamasının klasik ilkelerini hiçe sayan bir fiildir. Yeni düzenleme ile işkencenin önüne geçmek amaçlanmış ve klasik ceza yargılamasının yasak sorgu yöntemleri yasa kapsamına alınmıştır. Buna göre ifade verene sanığın özgür iradesini zedeleyen kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma ve iradeyi bozan bedeni ve ruhi müdahalelerde bulunma yasaklanmıştır. İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi'nin hükmünün yasaya taşınması yerinde ve olumlu bir değişikliktir. Yine kişiye kanuna aykırı bir vaatte bulunamayacaktır. Yasak sorgu yöntemleriyle elde edilen ifadeler sanığın rızası dahi olsa geçerli olmayacaktır. Yargılamada kullanılmayacaktır. Yasak sorgu yöntemiyle elde edilen ifadelerin kullanılamayacağı gibi bu ifadelere dayanarak elde edilen deliller de delil olarak kullanılamayacaktır. Uygulamada yapılan işkence ile işkence sonucu elde edilen delili ayırarak hükümler kurulduğunu hatırlarsak, bunun somut bir hükme bağlanmasının önemi ortaya çıkar. Yasanın değişik 254. maddesine göre, soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller, delil olarak değerlendirilemeyecektir. Değişen 13 ve 24. maddeler. Bu hükmün yasaya girmesinde çağdaş avukatların yıllardır vermiş olduğu mücadelenin önemli payı olmuştur. Yasak sorgu yöntemlerine ve hukuka aykırı delil elde etmeye ilişkin hükümler, gerek DGM kapsamına giren suçlarda, gerekse olağanüstü hal ilanına neden olan suçlarda da uygulanacaktır. H. Yakalananın veya tutuklunun müdafi ile görüşmesi. Yakalanan ya da gözaltına alınan kişiye hukuksal yardımda bulunmanın yanı sıra bu kişi ile müdafi her zaman görüşebilecektir. Konuşmalar başkalarının duyamayacağı bir ortamda yapılacak ve yine vekaletname aranmayacaktır. Bu kişiler ile müdafinin yazışmaları da denetime tabi olmayacaktır. Bu haktan tutuklu olan sanık da aynı şekilde yararlanacaktır. Ancak yasanın bu 20. maddesi de DGM'nin görevine giren ve olağanüstü halin ilanına neden olan suç sanıkları için uygulanmayacaktır. Belgelerin incelenmesi. Yeni düzenlemenin 19. maddesi ceza yargılaması usul yasasının 143. maddesini değiştirerek müdafiye hazırlık evrakı da dahil dava dosyasının tamamını inceleme ve birer örneğini alma hakkını getirmiştir. Önceki şeklinde maddenin soruşturmanın amacına zarar vermeme kayıtlaması vardı. Bu kez bir kısıtlama söz konusu değil, ancak savcının istemi üzerine yargı kararı ile bazı belgeler saklı tutulabilecek. Ne var ki 19. maddenin son fıkrasında belirtilen belgeler hakkında kısıtlama kararı verilemeyecek. Bu hüküm konusunda da DGM ve olağanüstü hal ilanına neden olan suçlar ayrık tutulmuştur. Tutuklama koşulları nasıl değişti? Ceza yargılaması, usul yasasının değiştirilen yasanın değişiklik getirdiği bir diğer kurumu da tutuklama teşkil etmektedir. Ceza yargılamasında gözaltına alınan ya da yakalanan kişi hazırlık soruşturması sonucunda ya serbest bırakılır ya da tutuklanması istemiyle yargıç önüne çıkarılır. Yargıç bu istem konusunda bir karar verir. Tutuklama kararı, yargılamanın bittiği, ceza yargılamasının amacı olan maddi gerçekliğin ortaya çıkarıldığı anlamına gelmez. Gözaltı gibi tutuklama da bir ceza yargılama önlemi olarak maddi gerçekliğin daha sağlıklı olarak ortaya çıkarılması amacıyla işletilen bir yoldur. Hakkında tutuklama kararı verilen kişi hala ceza yargılaması karşısında masumdur ve masumluk karinesinden yararlanır. Tutuklamanın bir ceza değil, bir önlem olmasından yola çıkılarak sanık açısından bu sürenin en aza indirilmesi amaçlanır. Yeni düzenleme gerek tutuklama koşullarında gerekse tutuklulukta geçen süre konusunda hükümler içermektedir. Şimdi bunlara bakalım. Birincisi, savcının tutuklanması istemiyle yargıç önüne çıkarttığı kişiler hangi durumda tutuklanabilecektir? Yasanın eski halinde olduğu gibi sanığın kaçma şüphesi varsa, delilleri karartması söz konusu olabilecekse sanık tutuklanabilir. Eğer atılı suçun cezası 7 yıldan fazla ise, sanığın ikametgahı yoksa veya kimliğini ispatlayamıyorsa kaçma şüphesi ve delilleri karartma durumu varsayılabilecektir. 6 aya kadar hürriyeti bağlayıcı cezalarda yasa tutuklanabilme koşulu olarak suçun toplumda infial uyandırmasını aramıştır. Bu ifade muğlak ve belirsiz olması nedeniyle yerinde bir ifade değildir. Ayrıca her suç şu ya da bu oranda bir infiale sebebiyet verir. Bunun tespiti nasıl olacaktır? Bu nokta eleştiriye açıktır. Eski düzenlemede yer alan ve tutuklama koşulları arasında sayılan, suçun devletin nüfuzunu kıran ya da asayişini bozan fiillerden olması ve sanığın serseri takımından olması gibi durumların çıkartılmış olması yerindedir. Yasanın saydığı tüm bu koşullar tutuklanabilirlik içindir. Yoksa koşulların var olması otomatik olarak tutuklama sonucunu doğurmaz. Yargıç somut durumu değerlendirecek ve yasanın aradığı koşullar da varsa tutuklama kararı verebilecektir. Görüldüğü gibi yasa yargıca geniş bir takdir yetkisi tanımıştır. Tutuklama için yargıç önüne çıkarılan sanığın yanında müdafiinin hazır bulunma ve hukuksal yardımlarda bulunma hakkı vardır. Karardan önce müdafi de dinlenecektir. Eğer tutuklama kararı sanığın gıyabında verilmiş ise, sanığın tutulması üzerine derhal ve en geç 24 saat içerisinde yargıç önüne çıkarılacak ve bu kararın ve devam edip etmeyeceği hakkında bir karar verilecektir. Yine bu karar verilirken de müdafiin görüşü alınacaktır. Tutuklama kararı verilirken tutuklamanın bir ceza değil önlem olduğunun ve bunu yargısız bir cezaya dönüşmemesinin altını kalın kalın çizmek gerekir. Tutukluluk süresi. Tutuklama kurumu bir önlem olduğuna göre amacını aşan bir niteliğe bürünmemesi gerekir. Sanık tutuklanarak maddi gerçeklik daha sağlıklı olarak bulunacaksa bunun bir an önce yapılması gerekir. O nedenle de bu sürenin asgariye indirilmesi ve belli koşullara bağlanması amaca uygun düşer. Değiştirilen yasa yeni getirdiği bir hükümle tutukluluğu bir süreye bağlama yoluna gitmiştir. Bu süre hazırlık soruşturmasında farklı, son soruşturmada farklı öngörülmüştür. Buna göre A. Hazırlık soruşturmasında tutukluluk süresi en fazla 6 ay ile sınırlıdır. Dava açılmadan ve sanığın tutuklu olduğu durumlarda tutukluluğun yıllarca sürdüğü göz önüne alınırsa hükmün bir iyileştirme getirdiği söylenebilir. Hazırlık soruşturmasında 6 ay geçmiş, dava açılmamış ve sanık hala tutuklu ise bu sürenin tespiti ile tutukluluk hali ortadan kaldırılacaktır. B. Son soruşturma safhasında ise hazırlıkta geçen süre de dahil tutukluluk süresi 2 yılı aşamayacaktır. Ancak bu hüküm de istisnasız değildir. Şöyle ki sanığa atılı suçun cezasının alt sınırı 7 yıldan az ise tutukluluk hali son bulacak iken alt sınırı 7 yılı aşan cezalarda ise somut duruma göre karar verilecektir. Tutuklamanın bir önlem olduğu düşünülürse bu sürelerin de önlemi aşıcı niteliği kendiliğinden ortaya çıkar. 3842 sayılı yasanın kapsam dışı bıraktığı suç sanıklarının durumu. 3842 sayılı yasanın yazımızın başına da belirttiğimiz gibi getirdiği hükümlerin büyük çoğunluğu devlet güvenlik mahkemelerinin görev alanına giren suçlara uygulanamayacaktır. Yasa bu suçlara ilişkin çifte standart getirdiğini 31. maddesinde hükme bağlamıştır. Buna göre tutuklamaya 4. madde, tutuklama kararının veriliş sürecine 5. madde, tutuklulukla geçen süreye 7. madde, gözaltı süresi ve itiraza 9. madde, ifade ve sorgunun tarzına 12. madde, sanığın müdafi seçimine 14. madde, hazırlık belgelerinin incelenmesine 19. madde ve gözaltında avukat görüşüne 20. madde ilişkin yasanın getirdiği düzenlemeler kapsam dışında kalmıştır. Yasa, ceza yargılaması usul yasasını değiştirirken eşine az rastlanır bir hükümle DGM kapsamına giren suçlarda yasa hükümlerinin eski hallerinin geçerli olacağını ve uygulanacağını belirtmiştir. Bu düzenlemede 31. maddede hüküm altına alınmıştır. Eski hükümde neler var? A. Gözaltında görüş hakkı, müdafi yardımı. Ceza yargılaması yasasının 136. maddesine göre sanık, tahkikatın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla müdafi yardımına müracaat edebilecektir. Kişi gözaltına alınır alınmaz müdafi yardımına başvurma hakkına sahiptir. Yasada bulunan bu hak uygulamada zabıta amir ve memurlarının keyfi tutumu ile ortadan kaldırılmıştır. Bu hak yasa ve genelgelerle düzenlenmiştir ve ancak ısrarla savunularak yaşam bulabilir. B. Sorgu, sanığın susma hakkı. Yasanın 135. maddesine göre sorgunun başlangıcında sanığa isnat edilen suç anlatılacak, bu hususta yanıt verip vermeyeceği kendisine sorulacaktır. Ayrıca yasada sanığın kimliği hakkında da bilgi alınacağı yazılıdır. Bu hüküm tanığın susma hakkını düzenlemiştir. Ayrıca 136. maddede de düzenlendiği gibi sanık müdafi yardımına başvurabilecektir. Bu iki hüküm de incelendiğinde yasal düzenlemenin sanığa önemli haklar tanıdığı görülecektir. Ne var ki bir hakkın yasada var olması onun fiilen de kullanıldığı anlamına gelmez. Haklar ancak mücadelesi verilerek uygulanabilir, böylece somutlanabilir. Bu anlamda da gerek sanıklara, gerekse meslekten hukukçulara görevler düşmektedir. C. Gözaltı süresi. Yasanın ayrık tuttuğu DGM görev alanına giren suçlarda sanık gözaltına alınmasından başlayarak en geç 48 saat içerisinde yargıç önüne çıkarılacaktır. Bu süre azamidir. Yasanın 48 saatlik gözaltı süresi bu süre illa da kullanılacak anlamına gelmez. Toplu olarak işlenen suçlarda ki bu yasa anlamında 3 veya daha fazla kişinin işlediği suçtur, madde 9, bu süre en çok 15 gün olarak uygulanacaktır. Madde 30. D. Olağanüstü hal bölgesinde gözaltı süresi. Olağanüstü hal bölgesinde işlenen suçlara, işlenen suçun niteliğine bakılmaksızın uzun gözaltı süreleri getirilmiştir. 3842 sayılı yasanın 30. maddesinin 2. fıkrası, olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde yakalanan ya da gözaltına alınan kimseler hakkında gözaltı süresinin DGM için öngörülenin iki katı olarak uygulanacağını hükme bağlamıştır. Bu süre tek tek işlenen suçlarda 4 gün ve toplu olarak işlenen suçlarda 30 gündür. Bu gözaltı süreleri uygulanırken suçun adi ya da siyasi olduğuna bakılmayacaktır. Yasanın 30B maddesinin açık anlamı budur. Sonuç: 3842 sayılı yasa bütünsel olarak incelendiğinde yasaya çifte standardın damgasını vurduğu görülmektedir. Çifte standardın teşhiri, insan hakları ve demokrasi mücadelesinde her adımda sergilenmesi gereken adımlardandır. Bununla birlikte yasanın getirdiği bazı hak vurgularını da görmemezlikten gelmemek gerekir. Hatta var olan bir hakkın yeniden vurgulanıyor olması dahi yabana atılacak bir şey değildir. Çağdaş hukukçular gözaltı sürelerinin kendisini, uzunluğunu, polisin ifade ve sorgu yapmasını insan hakları ve hukukun genel ilkeleriyle bağdaştıramamakta ve bu nedenle karşı çıkmaktadırlar. Gerek gözaltı süresi, gerek polisin sorgusu konularında kuşkusuz verilecek mücadele belirleyici olacaktır. Söz gelimi, polisin sorgu yapması, gözaltı sürecinde ve özellikle de zabıtada mutlak şekilde susma hakkının kullanılmasıyla bertaraf edilebilir. Gözaltında görüş ve müdafi yardımı konusunda yasanın eski halinden çıkış yapılarak tavır geliştirebilir ki bu eski hal zaten DGM kapsamına giren suçlarla olağanüstü hal bölgesine yasa olarak geçerlidir. Kuşkusuz tüm bunlar insan hak ve temel özgürlüklerini düzenleyen küçük küçük taşlardır. Ve asıl nitelikleri de sistem için oluşlarıdır. Temel özlemimiz ise hukukun gereksiz, hukukçunun da işsiz kalacağı bir toplumsal düzendir. Yazılar sona ermiştir.